Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatmaya gayret ediyoruz. Rabbim anlattıklarımızı anlamayı ve Peygamber Efendimizin hayatından hayatımıza güzellikler taşımayı nasip eylesin diyerek programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sefalar verdiniz, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. İnşallah. Hocam bu hafta muhacir ve ensar arasındaki kardeşlik akdinden, yani muahattan bahsedeceğiz. İnşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etti. Evet. Ve bu hicretin hemen akabinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler yaşadı, o günlerde neler yaşandı, onları anlattık. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hizmete başlamasından bahsettik. Evet. Ve muhterem büyüğümüz Osman Nuri Topbaş üstadımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine Devri 2. kitabında hemen Enes bin Malik radıyallahu anh'ın bu hizmetinden sonraki konuya bu kardeşlik akdini almış. Burada tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir akit gerçekleştirdiğinden bahsedeceksiniz.
İnşallah.
İşte sahabe efendilerimizin bütün malını ikiye böldüğü, neyi var neyi yok, ikiye bölerek yarısını muhacirlere, yani Mekke'den Medine'ye hicret eden din kardeşleriyle paylaştıklarından bahsedeceğiz. Ama İnşallah. Onun öncesinde bu akitten yola çıkarak günümüzün muhacir ve ensarlığı nasıl olmalı sorusuyla başlayıp buradaki akdi konuşalım hocam.
Buyurun. İnşallah. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tabi günümüze ışık tutması açısından Hazreti Peygamber'e salatu ve selamın Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra yapmış olduğu faaliyetler, hani şöyle hatırlanacak olursa, işte Kuba'da Kuba Mescidi'nin inşası, toplumu ihya için bir çalışma. Akabinde Mescid-i Nebi'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın inşa edilecek yere işaret buyurması, sonrasında misafir olması, insanlarla ilgilenmesi. Ama tabii bir toplumun geleceğini sağlam tutabilmek için, geleceğini kuvvetli kılabilmek için, yani içtimai bir sorumluluk sağlayabilmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretten hemen 5 ay sonra muhacir ve ensar arasında bir kardeşlik anlaşması, akdi yapıyor. Buna muahat deniyor. Muahat, ahi olmak, kardeş olmak manasında. Mekke'de de vardı bu. Aslında bu ikinci bir kardeşlik anlaşmasıydı. Peygamberimiz Mekke'de de malumunuz yeni Müslüman olmuş o fakir fukarayı, garip kurabayı, yetimi ve yütemayı gözetebilmek için Kureyş'in ileri gelenlerinden Müslüman olanlara o fakiri fukarayı zimmetliyordu tabiri caizse. Aslında kardeşlik bu demek. Yani zenginin malı mülkü olanın, maddi ya da imkanı iyi olanın, kendisinden daha maddi olarak aşağıda olana, manevi olarak aşağı, bu manevi de olur, aşağıda olana zimmetlenmesi hali. Çünkü ve ta'avanu alel birri ve takva buyuruluyor ayette. İyilikte ve takvada yardımlaşmak bu kardeşliğin getirisidir. Bir diğer mesele de ayeti kerimede innemel mu'minuna ihvetun buyuruluyor Hucurat suresinde. Müminlerin kardeş olduğu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el müslimu ehul müslim diye işaret buyuruyor bu rivayet, uzunca bir rivayet. Buradan hareketle baktığımızda aslında muahat bir kimsenin bir başka kimseye maddi ve manevi sorumluluğunun verilmesi, birbirine karşı onları ayakta tutma halidir. Tabi özel anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte dini uğruna, yani İslam'ını yaşayabilme adına, Kur'an ve sünnete tabi olabilme adına memleketinde rahatlık göremeyen, memleketlerinde zorluk yaşayan, sıkıntı çeken sahabe-i kiram hazıratının Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra bir garipliği ve mahzunluğu ortaya çıktı. Çünkü bütün malını, mülkünü, varlığı neyse her şeyini, yani yükte hafif olabilecek, götürebilecek neyi varsa sadece o kadarını, bazen müşrikler buna müsaade de etmediler. Ellerindekine, ayaklarındakine el koyarak, yani malı olmadan, mülkü olmadan, böyle cıvıl cıstak tabiri caizse memleketinden gönderdiler. Yani bu insanlar Mekke'den Medine'ye geldiklerinde maddi anlamda hiçbir şeyleri yoktu. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii onlarda oluşacak olan o garipliği, mazlumluğu gidermek için bir de Medine'ye ısınmaları için Müslümanların aralarında bir birlik, bir seferberlik oluşturdu. Bunun adına muahat deniyor. Burada sahabe-i kiram hazaratı dedi ki kendilerine bu tabii kardeşlikte zimmetlenen sahabeye sahip çıkmaları var. Yani bir ensar olma, bir de muhacir olma. Kur'an-ı Kerim hem muhacire hem ensara ayrı ayrı medhiyelerde bulunuyor inşallah. Biraz sonra onlarla ilgili de konuşacağız. Mesela Hazreti Peygamber Medine'de Hazreti Ebubekir'i Harice bin Zeyd gibi, Hazreti Ömer'i Osman bin Malik gibi, Ebu Ubeyde'yi Sa'd bin Muaz gibi insanlarla kardeş kılıyor. Yani insanlar tamamen Anadolu ifadesiyle sıfırı tüketmiş halde geliyorlar. Yani ellerinde ayaklarında hiçbir şey olmadan geliyorlar. Biz de tabii kendi, yani benim kendi ailem de, benim işte bundan 140 yıl kadar önce Batum'dan bu taraflara hicret etmişler. Onlar da böyle gelmişler. O zaman Abdülhamid Han merhum kapıları açmış, bize yer yurt göstermiş. Sonra insanlar bizim büyüklerimize sahip çıkmışlar ve biz vatan sahibi olmuşuz, dinimize sahip çıkmışız ve yaşamaya başlamışız. Kalmış olduğunuz yerde kültür hakim olursa yavaş yavaş sizi içinde sindirip kaybediyor, yok ediyor. Onların, yani Hazreti Peygamber'in ashabının Mekke'de kalması demek İslam'ı yaşayamayacaklar anlamına geliyordu. Bunu hicret öncesi olaylarında konuşmuştuk. Sonra tabii içtimai bir sorumluluğu, toplumsal bir terbiyenin tesisini, faziletli bir toplumu oluşturmanın ilk adımlarını atıyor aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani acizane burayı çok ehemmiyetli görüyorum. Çünkü toplumun birbirine karşı olan sorumluluğunu Efendimiz pekiştiriyor. Yani komşusu açken tok olmayı kabul etmiyor. Yani birinin eli yağdayken diğerinin eli buzda olmayacak yani. Ki herkesin, tabii bu bir komünist hareket gibi de değil. Her şeyim her mal ortak gibi anlamında da değil. Burada hak sahibi olma. Birbirine karşı o sorumluluğun hak olduğunu bilebilme. Zenginin zenginliğinin farkında olması, fukaranın da fukaralığının farkında olması hali aslında bu. Efendimiz buradaki içtimai sorumluluğu toplumun bir nevi terbiyesi ile ilgilenmesi adına tesis ediyor. Bu aynı zamanda bir terbiyedir. Neden? Çünkü ensarın terbiyesidir, malını mülkünü paylaşacak. Muhacirin terbiyesidir, bu mala mülke hakim olacak, sahip çıkacak. Evet.
Hocam tam burada bir parantez atsak. Evet. Az önce bir ifade kullandınız. Zenginin zenginliğinin farkında olması, fukaranın fukaralığının farkında olması. Evet. Şimdi zenginin zenginliğinden haberdar olması, farkında olması demek, malını tasadduk etmesiyle. Fukara nasıl fukaralığından haberdar olacak
şimdi
hocam?
Şimdi karşısındaki insana ihanet etmeyecek. Yani şimdi biz iş tutuyoruz. Her birimizin çalıştığı, sorumlu olduğu, sorumluluk aldığı yerler var, alanlar var. Buraların hakkını vermek gerekiyor. Yani Efendimizin ifadesiyle اَتِذَا الْحَقَّ حَقَّهُ, hak sahibine hakkının verilmesi meselesi. Şimdi zenginin buradaki hakkı o işi sağ salim ayakta tutmak. O işin sağ salim ayakta durabilmesi için de orada çalışanın, yani bu işe ihtiyacı olan şahsın o işe sahip çıkması, o işi benimsemesi, oraya kendini ait kılması ve fedakarlığını da gerektiğinde yapabilmesi gerekiyor. İhanetkar olmayacak yani. Ya nasıl olsa Allah Resulü bize kardeş kıldı. Mesela Abdurrahman bin Avf örneği vardır. Kendisi kardeş kılındığı zaman arkadaşı, işte Ensardan olan arkadaşı, işte diyor malımın mülkümün yarısı buyur senindir diyor.
Bana çarşıyı göster diyordu.
Yani orada işte Sa'd bin Rebi kendisine malımın mülkü yarısı senindir ya Abdurrahman. İşte iki tane binitim var, birisi senindir ya Abdurrahman dediğinde Abdurrahman bin Avf şunu yapmıyor. Tamam kardeşim, ekmek elden su gölden, oh tamam parayı da bulduk, ev de var, binek de var, işimize bakalım, nasıl olsa tarla da var, çalışıyoruz, oranın da yarısı benim, hatta bu muahatta miras bile var. Yani buradaki kardeşlik, sahabenin ensarın malına, muhacirin aynı zamanda mirasçı olması meselesi de var. Bu Bedir Savaşı'ndan sonra ganimetler olunca ayeti kerimeyle kaldırılıyor. Allah-u Teala Bedir Savaşı'nın ganimetleri geldikten sonra bu kardeşlikteki, muahattaki mirasçılığa son veriyor. Ancak mirasçılık anne babadan mirasla tevarüsledir diye ayet geliyor. Çünkü öyle bir gelişme var ki sahabi buna razı. Bu emre itaat ediyor. İşte bu fukaranın fukaralığını bilmesi hali dediğimiz şey bu. Yani iş sahibine, yani tabii burada fukara olarak bunu isimlendirmek doğru olur mu bilmiyorum ama Neticede bir işe sahip olan ya da bir işe ihtiyaç duyan bir kimsenin kendisine verilen emaneti en güzel şekilde sahiplenip yerine getirip idame ve ikame ettirmesi gerekiyor. İşte Abdurrahman bin Avf orada diyor ki, yani malın mülkün sana helal olsun, yani bereket olsun, sen bana çarşının yolunu göster. Çünkü Ensar ziraati çok iyi biliyordu. Medine hurmalıktı. Zirai ürünler yetişebiliyordu. Ensar'ın marifetlerindendi ziraatle uğraşmak. Tabi Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirin de Mekke'de çok fazla ziraat emtia olmadığı için onlar da ticarette iyiydiler. Burada aralarında iş paylaşımı da yaptılar. Mesela ziraat yapılacağı zaman hasatı birisi yaptı, ekimi dikimi birisi yaptı, ticaretini birisi yaptı, malı mülkü birisi aldı. Bunların zekatlarını paylaşırken, hasılatı paylaşırken aralarındaki fazilet yarışı var, o da çok farklı. Mesela ortaya bir yığın öbek hurma konuluyor, elde kalan hurma. İkiye bölüyorlar. Kardeş ya, ikiye bölüyorlar. Ensar fazla olanı muhacire vermenin derdinde. Muhacir de az olanı almanın derdinde.
Şimdi?
Yani bu hocam işte günümüze yansıyan tarafı bu hocam. Anlaştık mı? Şimdi bakın, orada bakın Ensar'ın, şöyle biraz nüktede olsun burada aslında. Ensar'ın dümeni hayra tebdil. Ne yapıyor biliyor musunuz? Öbek yapıyor ya, büyük öbek. Hı hı. Yani büyük bir yığın oluşturuyor. Altına çalı koyuyor. Tahta parçaları koyuyor.
Çok gözüksün diye.
Çok gözüksün diye. Neden? Çünkü muhacirin kabul etmeyeceğini biliyor. Az olanla onu sıvıyor. Diğer küçük olan öbeği saf hurma koyuyor. Hiç katık yok onda. Tertemiz. Diyorlar ki şu büyük olan sizindir diyorlar muhacire. Muhacir de hayır diyor. Büyüğü siz alın, küçüğü biz alalım diyor. Küçüğü aldığı zaman Ensar fazla vermiş oluyor. Sonra muhacir bunların kendilerine, tabiri caizse parantez arası yine söyleyelim, o dümeni anlayınca, arada bir şey var çünkü, ufak böyle bir aldatma var yani. Ama hayra bir aldatma bu. Kendi ihsar yapıyor orada. Bu ihsarı görüyor, fark ediyor. Bunun da böyle olmasına razı olmayıp bu sefer diyorlar ki bir dahakinde biz büyük olanı kabul edelim, küçük olanı onlara bırakalım. Bu sefer de Ensar büyük olanın altına hiçbir şey koymuyor. Olduğu gibi hurma bırakıyor. Evet. Yine galip gelen Ensar oluyor infakta.
Bu biraz da rencide etmemek için değil mi?
Elbette. Elbette. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta diyor ki siz bir hayır, infak, Allah yolunda bir iş olduğu zaman koşa koşa gelirsiniz diyor. Ama menfaatinize bir iş olduğu zaman diyor, kendi çıkarınıza bir şey geldiği zaman diyor, ayaklarını sürmeye başlar diyor. Bu sahabeye meti peygamberimizin. Şimdi günümüzde buradan alınacak o kadar büyük dersler var ki, hele ki şu ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde. İşte fiyatların 3'lerden 30'lara çıktığı dönemde. Ya. Yani stokların fazla olduğu dönemde. Bunların her biri haramdır. İslam stokçuluğu haram kılıyor. Stok yok İslam'da. Piyasada olacak ürün. Biterse hep beraber bitireceğiz o ürünü. Yani birileri bir ürünü bir yere depolayıp oradan bir kuruş fazla kar ettiğini zannediyorsa, bilsin ki cehennemde boynuna bir halka asıyordur yani. Yani Allah-u Teala yasaklıyor bunu. Hadis-i şerifler yasaklıyor bunu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha mı ihtiyaç sahibi şimdiki insanlar? Yani ben açıkçası şu muahatı bir anlayabilsek, kardeşliği bir anlayabilsek, innemel mu'minune ihvatun kısmını ayetteki anlayabilsek, herhalde bu tür hallerden uzak kalırız diye düşünüyorum. Yani insanlarımızın ısrarla bunu anlaması gerekiyor. 5 vakit namaz kılmak yetmiyor hocam. Feveylül lil musallin buyuruluyor Kur'an'da. Namaz yani kılanların hocam, vay haline. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Her gün her namazda okuyoruz belki de bu 10 kısa surenin içerisinde, Kur'an 30. cüzündeki. Şimdi orada kıldığı namazlardan bir haberdirler. اِنَّ صَلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَى buyuruyor. Namaz insanları kötülükten alıkoyar, fuhşiyattan alıkoyar. Ama şimdi bakıyoruz namazımızla, abdestimizle aldatmaya başladık. Yani haşa, yani bu ifade çok ağır olacak, biraz galiz olacak ama Allah'a iman eden dinsizler olmaya başladık yani. Çok sert bir döneme girdik, viraja girdik ve bunu piyasada ayakta kalma adına yapıyoruz. Meşru gerekçemiz de bu. Ben bunu yapmazsam ayakta kalamayacağım diyor esnaf. Yani ayakta kaldığımız şey cehennemde oturacağımız şeyin kendisi aslında. Allah korusun. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabi arasında bu muvakatı yaptığı zaman sahabe, ya Resulallah ben az versem de çok vermesem de ya da birazcık şuramda kalsa da olmaz mı demiyor yani. Bu var mı, emir mi? Bu emir. O zaman semi'na ve ata'na diyor. Duyduk, işittik, itaat ettik. Ya. Bu iş bizim vazifemizdir diyor. Neden? Toplumsal bir tesanüd gerekiyor. Yani bunun adına bugünkü ifadeyle dayanışma diyorlar. Toplumsal bir tesanüd. Yani bir insanın, bir fakirin, bir zengin tarafından rasat edilmesi, şöyle göz altında tutulması hali. Bu adamın ihtiyacı var. Yani bir bakkal, bir manav alışveriş yaparken o fakiri fukarayı. Şimdi güzel bir sünnet elhamdülillah yeniden başladı. Şu askıda ekmek vesaire gibi. Hı hı. Takdir ediyorum yani, çok güzel bir uygulama. Yani o ekmeğe ulaşamayacak olan bir kimsenin gelip benim param yok dediğinde, ya bak burada işte tablada 40 tane ekmek var, kaç tanesini istiyorsun diye sorması çok güzel bir sünnet. Bunlar toplumun kendi içerisindeki dayanışmasının örneği. Ama bugün askıya ekmek bırakan adam kendi dükkanındaki 10 liralık ürünü 20 liraya çıkarıp sonra 15 liraya düşürüp bir de kar ettim, bir de indirim yaptım diye aldatarak hareket ediyorsa, ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz çarşıyı pazarı tanzim ederken şöyle bir düzen, bir dolaşmıştı. Şunu yapmıştı çünkü Efendimiz. Şimdi Medine'de Yahudiler var. Az da olsa müşrikler var, Hristiyanlar var. Efendimiz Müslümanların çarşısını ayırdı. Bakın, Müslümanların çarşısını ayırdı. Hani bir hanımefendinin başörtüsü çekildiğinde sahabi Efendimiz şehit edilmişti ya, orada bir mücadele olmuştu. O Medine çarşısında Yahudi çarşısında olan bir olaydı. Yahudiler yapmışlardı bu işi. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlarla ticareti ayırdı. Ticaret yapmadı değil.
Bu olaydan sonra mı ayırıyor?
Hayır, önce ayırıyor.
Önce ayırıyor.
Önce ayırıyor. Neden? Çünkü Yahudinin kendi ticareti belli, Müslümanın kendi ticareti belli. Buradaki Müslümanın Müslümanca ticaret yapabilmesi için kendi alanlarını oluşturması gerekiyor. Ama Müslüman da aldatana girdiği zaman, ki biraz önce dediğimiz gibi Efendimiz Yahudi ile alışveriş de yaptırıyor, yapıyor da, ticareti de var. Yalnız burada kendi ürünümüz varsa, kendi bir ayakta durabileceğimiz kadar bir mala metaya sahipsek satış ürünü olarak, o zaman kendi içimizde bunu pazar olmamız gerekiyor. Yaptı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu. O pazarı tanzim ediyor. O pazarı düzeltirken, konuşur, gezerken yaşadığı olay bu anlatacağımız olay. Yani o müminle mümin olmayanların şeyini ayırıyor, mesafesini koyuyor. Ardından mümin olanları gezerken bakıyor ki bir tanesi bir çuval buğday koymuş. Buğdayın üzerinde nem var, alt tarafı kuru. Efendimiz soruyor, neden diyor bunun üstü yaş? Biraz da ıslatılmış, karıştırılmış. Diyor ki ya diyor, geceden diyor yağmur yağdı ya Resulallah diyor. İyi de bu yağmur gece altına hiç inmedi mi diyor, yani altına yağmadı mı? Arkasından çok güzel oradaki ifade, men gaşşena feleyse minna buyuruyor.
Bizi aldatan,
bizi aldatan bizden değildir. Yani aslında aldatırken, toplum aldatılırken kişi kar ettiğini zannediyor. O bunun kendisine hesap olarak sorulacağını hiç düşünmüyor. Yani biz helal kazanç dediğimiz zaman sadece birinin cebinden para aşırma ve tabii Müslümanların ihtiyatıdır elhamdülillah, en azından bu da devam ediyor. Apaçık faiz. Çünkü gizli faizler yeniyor, onun da farkındayız yani. Apaçık faize bulaşmamaya çalışıyor. Bu ikisine hamlediyor haramı. Halbuki haram böyle de oluyor. Bir kulun hakkına tecavüz etmenin adına da haram deniyor.
Evet.
Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem bir toplumsal bir tesanüt oluşturuyor, bir dayanışma oluşturuyor. Ve bu daha sonra hiçbir dönemde bir daha oluşmamış bir kardeşlik. Yani bu örnek daha oluşmamış. Bir Osmanlı'nın iki asrında böyle bir şeye şahitiz. Herkesin birbirine karşı sorumluluğunu yerine getirdiği. Bir de o dönemde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ama Hazreti Peygamber'in o dönemde yapmış olduğu mala mülke ortak olma artı mirasçılık da var. Yani Osmanlı'daki çok çok basit bunun yanında. Bu haliyle yeni devletin aslında Peygamberimiz içtimai bir birliğini oluşturmaya başlıyor. Çünkü çarşı pazarla başlıyor bu iş hocam. Şeytanların en çok dolandığı yerler çarşılar pazarlardır diyor Peygamberimiz. Evet. Yani haramın en çok karıştığı yer orası. Yalanın, yeminin en çok karıştığı yer orası. Ya mümkün mertebede buralardan, hatta Efendimiz sadakayla temizleyin buyuruyor. Yani yalan söyleyin sonra da sadaka verin demiyor. Karışır diyor. Yemin edersiniz karışır diyor. O yüzden orayı temizlemek adına da sadakalarda bulunun, bol bol sadaka verin ki o size kefaret olsun diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman şunu söylemek lazım. Karşılıklı muhabbetin, kardeşliğin ve yardımlaşmanın temsili için ve toplumun da bu hal üzere tesisi için bu muahatın iyi anlaşılması gerekiyor. Çünkü sahabe-i güzün efendilerimiz, mesela Süheyb-i Rumi radıyallahu anh, Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman biraz kazancı da varmış Mekke'de. Bunların hepsini toplamış, toparlamış. Mekke'yi terk edecekken müşrikler karşısına çıkıyorlar. Bu malı burada edindin, nereye götürüyorsun?
Evet.
Şimdi malına el koyuyorlar. Mücadele ediyor. Hepinizle diyor savaşırım bu konuda diyor. Onlar kabul etmeyince, savaşmayı istemeyince O zaman diyorlar seni serbest bırakırız ama malın mülküne çıkmasına izin vermeyiz diyorlar. Her şeyini terk ediyor geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni geldiğinde o arada bir ikram gelmiş. Hurma yiyorlarmış. Yaş hurma bir salkım. Süheyb'i de davet etmişler. Süheyb-i Rumi tabi uzun bir yoldan geldiği için gözlerim de ağrımış biraz. Demiş ki ya Resulallah gözlerim de biraz ağrıyor. Efendimiz de ona böyle nükte yapmış. Hem demiş daha doğrusu Hazreti Ömer Efendimiz onun yanında bir nükte yapmış. Görüyor musunuz ya Resulallah demiş. Hem Süheyb'in gözleri ağrıyor hem de hurma yiyor demiş. Yaş hurma yiyor demiş. Tabi o da nükteyle cevap vermiş. Ben demiş ağrımayan tarafıyla yiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun o halini beğendiği için diyor ki Süheyb kazandı. 3 defa tekrar ediyor. Arkasından da bu satış karlı çıktı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neticede bütün malını mülkünü bunun için bıraktı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeyle bu insanları muahata, kardeşliğe tabi tutuyor. Ve Cenab-ı Hak hem muhacire bu yaptıklarından dolayı yani Mekke'den Medine'ye bütün varlıklarını bırakıp hicret ettiklerinden dolayı onların imanına, onların Allah ve Resulüne olan muhabbetine, çekmiş oldukları sıkıntılara, eziyetlere, sabırlarına, verilen emirlere olan itaatlerine, her türlü zorluklara karşı sebat göstermelerine ve her şeyden daha sonrası fedakarlıklarına, daha önemlisi de Allah'tan sadece mükafatı bekleyerek bir kardeşliğe doğru gitti sahabe-i kiram hazaratı ve onlar Allah'ın ayet-i kerimede Ali İmran suresinde فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُذُوا ف۪ي سَب۪يل۪ي وَقَاتَلُوا وَكُتُلُوا اِلَى اَخِرِ الْآيَةِ ayet devam ediyor. Sonrasında yine Nahl suresi 110'da ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذ۪ينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا diye devam edin ayette. Kendilerine eziyet edildikten sonra hicret eden, bu noktada cihad eden, sonrasında sabır gösteren kimselere Allah'ın yardımıyla alakalı iltifatlar ayet ayet gelmeye başlıyor. Yine Nahl suresi 41'de, Haşr suresi 8'de Allah-u Teala bu hicret ehline iltifatlarda bulunuyor. Tabi Ensar burada boş değil. Birçoğu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu emre hiçbir tereddüt göstermeden ellerindeki mülk neyse. Yani şöyle de anlaşılmasın hocam. Şimdi bazen belki de dinleyenlerimiz içinde de vardır böyle düşünenler. Ensar burada hani böyle malı mülkü ganimeti çok olan insanlar değil. Bunlar da yeni 120 yıllık boğaz harplerinden çıkmış işte bir takım sıkıntılar yaşamış. Onların da maddi olarak böyle bir eli yağda bir eli balda değil. İşte bugün de elhamdülillah Türkiye'miz bir ensar kimliği taşıyor. İşte kardeşlerimiz geldiler Suriye'den, iman kardeşlerimiz geldiler. Onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yardımcı olmaya gayret ediliyor. Hem devletimiz tarafından hem sivil toplum kuruluşları tarafından. Tabi Allah ona göre de bereketini veriyor. Tabi hadis-i şerifte içimizdeki fukaralarla nimetlendiğimiz, hatta ayet-i kerime yanlış hatırlamıyorsam içimizdeki fukarayla nimetlendiğimizi bize işaret buyuruyor. Bakın şu hadise aslında sahabenin elindekinin ne kadar az olduğunu ama elindekini bir ganimet bilip fedakarlığını yaptığını gösteren bir hadise. Ebu Talha vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ensar'dan da Ebu Talha. Bir fakir gelmişti muhacirden. Aç bir aç böyle gelmişti. Dedi ki ya Resulallah dedi bana ikramda bulun. Ben dedi ihtiyaç sahibim. Durum da çok iyi değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu kardeşinize kim ikramda bulunur dedi. Ebu Talha ben bulunurum ya Resulallah dedi. Onu ben dedi yediririm içiririm dedi. Tabii Ebu Talha'nın evinde böyle buzdolabı yok dolu. Kileri de tıka basa dolu değil. Hemen eve varıyor. Hanımına diyor ki hanım diyor evde ne kaldı diyor. Ne var bu arkadaşa ikram edecek? Diyor ki sadece çocuklara yetecek kadar biraz yiyeceğimiz var diyor. O zaman diyor şöyle yapalım diyor karısına. Bir çözüm teklif ediyor. Diyor ki şöyle yapalım o zaman. Sen çocukları erken uyut ben getirmeden. Onlar uyumuş olsunlar. Ki çocuklar acına yemeğe saldırmasınlar. Sonrasında sofrayı kuralım. Buyur ederim. Ben bir kabahat eder gibi kandili söndürüvereyim. Karanlıkta getireyim ki o da anlamasın. Biz de tabağın kenarlarına tıkır tıkır buyur yiyormuş gibi yapalım. Sonrasında da o misafirimiz karnı doysun. Zaten bir kişiye anca yetecek o yemek. Biz sabrederiz. Yeter ki o doysun. Allah Resulü onun ikram edilmesine işaret buyurmuştu. Biz de ikramımızı yapmış olalım. Bu bir isardır işte hocam.
İsar budur değil
budur mi? Budur işte. İsar budur hocam. Yani şöyle değil yani. Cebimizin bir köşesinde kalmış 25 kuruşu vermek değil o isar. Cepte 25 kuruştan başka yoktu onu vermek iyisi. İsar hocam. Ya. Çünkü tam ağza lokma konacakken o lokmadan bir şey olup işte sahabe-i kiram savaş meydanında şehit olacağı zaman üç sahabi, bir tanesi bir su diye inliyor. Sahabinin diğerisi tabii suyu alıyor, koşuyor buna. Diğer kardeşinin su diye sesini duyunca ona işaret ediyor. Son yudumu belki de. Onu bırakıyor, ötekisine giderken ötekisi de bir başkasını işaret ediyor. Üç sahabi arasında sahabi koşuyor. Gittiğinde üçüncü sahabinin şehit olduğunu görüyor. Hemen ikinciye geri dönüyor. Onun şehit olduğunu görüyor. Hemen bire dönüyor. Onun da şehit olduğunu görüyor. Hiçbiri de bir yudum su içemiyor. Ama o halleri onların cennette birer melek olmasını vesile oluyor belki de. Bunlar isardır işte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kişinin kendine ait olanı da infak etmesinin adına. Buna isar diyoruz. Bakın Ebu Talha Efendimiz bu işi yapınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tabii sabah oluyor. Geliyor. Sahabiyi de alıyor geliyor. Olayı Efendimiz anlatmadı daha. Ebu Talha bir şey de söylemedi. Allah Resulü Ebu Talha'yı görünce diyor ki bu gece misafirinize yaptıklarınızdan dolayı Allah-u Teala sizden razı oldu buyuruyor. Ya. Hocam bundan büyük bir mutluluk yok. Şimdi günümüzde malının fazlasını bırakın hocam. Zekattan bahsetmiyorum. Malın fazlasından ya da cebin bir kenarındaki sadakalardan da bahsetmiyorum. Şu an ticaret malını ticarette sahtekarlığa çevirenlerden bahsediyorum. Şu bize hiç mi ders değil hocam? Yani görüyoruz işte bir dünyada bir daralma söz konusu. Dünya ülkelerinde ekonomi olarak bir zorlanma söz konusu. Her ülke bir yerlere gidiyor. Yani Türkiye'mizde elhamdülillah ekseriyası Müslüman olan bir ülke. İşte oran veriyorlar %90, %95 diyorlar, %98 diyorlar. Sayı da çok önemli değil ama fazlası Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Anlı secdeli, gecesi tesbihli, yani gözü yaşlı esnafın hocam aldatmasıyla bağdaşmıyor şu ayetler, şu hadisler ve şu olaylar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet. Ebu Talha'ya bunu söylüyor. Neden? Allah-u Teala her halükarda bizi gözetiyor. Bunlar bizim hanelerimize yazılıyor. Bu isarın mükafatı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ayetlerin işaretiyle bu fedakarlığın mükafatı cennet olarak lehum cennetin tecri min tahtiha'l enhar halidine fiha ebede zelkel fevzul azim. Yani her iki grubun da es-sabikunel evvelun minel muhacirin muhacirin vel ensari vellezine tebeun bi ihsan. Bunlar üç zümre var burada. Birincisi Hazreti Peygamber'in emriyle Mekke'den Medine'ye hicret edenler. Ves-sabikunel evvelun bu. Sonrasından minel muhacirin vel ensari, ensar adı üzerinde. Hatta sahabi ensar ismini bize Allah Celle Celaluhu koydu buyuruyor. Ensar ismini bize Allah Celle Celaluhu. Onlar diyargâm oldular. Allah da onlara o mükafatı, bir de üçüncü zümre var. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Bu iki gruba da hem ensara hem muhacire, iyilikle güzellikle tabi olanlara Allah radıyallahu anhum ve radu anh. Kur'an'da böyle geçiyor. Tevbe suresi 100. ayette. Sonra Cenab-ı Hak وَاَعَدَّ لَهُمْ cennet. Onlara cennetler hazırladık buyuruyor. Cennetler hazırladık. Altlarından ırmaklar akan ve sonsuza kadar orada kalacakları bitmeyecek mükafatlar. En büyük kurtuluş, en büyük kazanç bu. Şimdi biz kazandığımızı zannediyoruz. Evet. Kazandığımızı zannediyoruz. Yani üç kuruş birisini aldatarak para kazandık mı zannediyoruz ki biz kâra geçtik. Aslında zarar mı ettik? Oturup bir düşünmek lazım. Bu iç muhasebeyi, hele ki güzel aylar içerisindeyiz. Şu aylar içerisinde muhasebeyi çok sık yapmak lazım.
Kesinlikle.
Değerlendirmek kesinlikle lazım. Hele Ramazan ayı içerisinde kendini affettirmeden çıkmak tam bir hüsran. Hazreti Peygamber'in buyurduğu işaretle. Hem Hazreti Peygamber'in bu sahabiye medihleri var. Hem Hazreti Peygamber'in onlara karşı bizim durmamız gereken edebi, adabı, teklifleri var. Onlar hakkında konuşurken dikkat etmemiz gerektiği söyleniyor. Bunu da şu yüzden dikkat çekmek istiyoruz. Birileri var ısrarla böyle sahabe-i kiram hazaratını farklı bir statüye koymak isteyen, farklı bir tavra koymak isteyen, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte o fedakarlığı yapmış, o güzellikleri yaşamış, belki daha sonraları ganimetler de elde etmiş, bir takım zenginlikler de almış, belki mal mülk sahibi olmuş. İşte mesela bir Abdurrahman bin Avf örneği verdik. Abdurrahman bin Avf daha sonrası çok zenginlemiş bir sahabidir. Medine'deki o ticaretiyle sahabenin önde gelen zenginlerinden olmuştur Abdurrahman bin Avf. Ama Abdurrahman bin Avf'ın, burası çok önemli, zenginliği Abdurrahman bin Avf'lığını değiştirmedi. Mekke'den Medine'ye hicret eden Abdurrahman bin Avf'la Medine'de Ensar kardeşini Sa'd bin Rebi'nin kendisine malımın yarısı senindir dedi Abdurrahman bin Avf'la Mekke'nin yolunu göster, çarşının yolunu göster diyen Abdurrahman bin Avf'la zengin olduktan, mal mülk sahibi olduktan sonraki Abdurrahman bin Avf aynı Abdurrahman bin Avf. Değişmedi. İşte bizim dikkat etmemiz gereken taraf burası. Ya muhterem büyüğümüzün söylemesiyle, ifadesiyle söyleyelim. Malı böyle kalbe kasa etmemek lazım. Yani kalbi mala kasa etmemek lazım.
Evet.
O zaman sadece gaye kasadakini korumak oluyor. Halbuki o kalbin sahibi Allah, o kalbin Allah için atması lazım. Ve o kazancı, yani mal mülk kazanmak günah değil. Neticede hac, zekat, kurban bunlar mal üzere olan ibadetler. Kişinin zengin olması, mal mülk sahibi olması elbette ki ayıp değil, kabahat değil, günah hiç değil. Ancak o malı yarın o nefsin mezarda olacağını düşünerek, yani bundan öncesi Kur'an-ı Kerim'de de bir sürü örneği var. İşte bir Firavun örneği var, bir Nemrut örneği var, Karun örneği var, Belam örneği var. Bakıyorsunuz her biri böyle malını mülkünü edinmiş, belki dünyaca servete sahip olan insanlar ama hiçbirinin şu an pırısı pırtısı yok, hatta kendisi de yok yani. Kemikleri bile erimiş gitmiş vaziyette.
Eyvallah.
Bize Allah ensarın ve muhacirin kendi arasındaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmış olduğu o muahatı önce anlayabilen, sonra da hayatına onu anlamlandırıp tatbike götürebilenler eylesin.
Amin.
İnşallah bu uhuvvetin altındaki o ince manayı kavrarız. İnşallah da hayatımıza tatbik edebiliriz.
İnşallah hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Medine'tün Nebi ve Medine vesikası konusuna geldik ama süremizin de sonuna geldik.
Öyle mi peki?
Dolayısıyla önümüzdeki hafta inşallah bu konudan devam edeceğiz.
İnşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben
gönlünüze sağlık.
Allah razı olsun.
Ben hakikaten böyle dinleyicilerimiz tabii sadece sesimizi duydukları için elimde kağıt ve elimde de kalem ve kağıtla hocamın dediklerini böyle not alarak dinliyorum. Çünkü hakikaten hocam bunlar çok önemli. Yani Peygamber Efendimizin hayatını hayatımıza taşıyarak bu konuları ele almak, özellikle bu konuları ele almak.
Hocam şu var.
Şu günlerde çok önemli.
Belki vakti de aşırıyorum ama şu var. Yani bunları birer vatandaş, hani şöyle bir hikaye sadedinde, yani böyle bir Tonton Dede'nin kıssaları sadedinde dinlemek çok güzel. Vay be, Abdurrahman bin Avf'a bakın falan böyle. Çok hoş geliyor kulağa. Hı hı. Böyle hikayemsi dinlemeleri, vay be işte sahabiyi görüyor musun falan. Hocam, sahabi bir daha dünyaya gelmeyecek.
O kendini kurtardı.
O bitti.
Bitti.
O bitti, bize örneklikleri kaldı.
Evet.
Ama biz dünyadayız. Yani her birimizin aslında bir sahabe faziletine yaklaşmak için şöyle bir gayreti olmalı yani.
Biz ne bırakıyoruz bu hayatta,
evet,
deyip.
Çünkü Allah radıyallahu anhum ve radu anh ile onları tescilliyor. Yani muhacirin ve ensarın yaşamış olduklarıyla bir tescil var. Biz o tescilin içine girebilmek için işte radıyallahu, o var ya ve tabi'un bi ihsan. O güzelle tabi olma. İşte belki onun içerisindeyiz biz.
Evet.
O onlara güzellikle tabi olup onların yaşadığı gibi yaşamaya çalışınca, yani Allahu Teala inşallah bizleri de o livaül hamdın altında, o sancağın altında, o gölgede bizi de inşallah onlarla buluşturur diye düşünüyorum.
İnşallah. Allah razı olsun. Şimdi çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programındaydık. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte Peygamber Efendimizin hayatından hayatımıza güzellikler taşımaya gayret ettik diyelim. Güzellikleri taşımaya vesile olduysak ne mutlu bize. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Allah'a emanet olun. Sizi kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.